Gülün Adı, Umberto Eco, 63. Ayrım. Süreci Anlatmak. Yazar yorumlamamalıdır ama niçin ve nasıl yazdığını anlatabilir. Şiir sanatı üstüne yazılar her zaman onları esinleyen yapıtı anlamaya yaramaz. Teknik bir sorunun, bir yapıtın üretilmesi sorununun nasıl çözüldüğünü anlamaya yarar. Poe, kuzgunu nasıl yazdığını anlatıyor. Onu nasıl okumamız gerektiğini değil, şiirsel bir etkinin gerçekleştirilmesine ne gibi sorunlarla karşılaşıldığını anlatıyor bize. Ben şiirsel etkiyi bir metnin hiç tükenmeksizin her zaman birbirinden farklı okunuşlar yaratma yeteneği olarak tanımlayabilirim. Yazı yazan, resim yapan, yontu yontan, beste yapan kimse her zaman ne yaptığını ve bunun kendisine neye mal olduğunu bilir. Bir sorun çözmek zorunda olduğunu bilir. Çıkış verileri karanlık, dürtüsel, saplantısal olabilir. Bir istek ya da anıdan öteye geçmeyebilir. Ama sonra sorun masa başında, üstünde çalışılan malzeme, kendi doğal yasaları olan ama aynı zamanda yüklendiği kültürün izini taşıyan malzeme araştırılarak çözülür. Metinler arası yankı. Yazar esinine kapılarak yazdığını söylüyorsa yalan söyler. Deha %20 esin, %80 alın teridir. Hangi ünlü şiiri için bilmiyorum. Lamartine o şiirin fırtınalı bir gecede bir ormanda bir çırpıda doğduğunu yazar. Öldüğü zaman şiirin üstüne düzeltmeler ve değişiklikler olan müsveddesini buldular. Böylece o şiirin tüm Fransız yazının belki de en çok üstünde çalışılmış şiiri olduğu ortaya çıktı. Yazar ya da genel olarak sanatçı sürecin kurallarını düşünmeksizin çalıştığını söylediği zaman yalnızca kuralı bilmeden çalıştığını anlatmak ister. Bir çocuk ana dilini çok iyi konuşur ama dil bilgisini yazmayı bilmez. Ancak dil bilimci dilin kurallarını bilen bir tek kişi değildir. Çünkü bunları çocuk da çok iyi bilir ama bildiğini bilmez. Dil bilimci çocuğun dili niçin ve nasıl bildiğini bilen kişidir yalnızca. Nasıl yazıldığını anlatmak, iyi yazıldığını kanıtlamak anlamına gelmez. Poe, eserin sonucuyla yazma sürecinin bilincinin başka başka şeyler olduğunu söylüyordu. Kandinsky ve Klee bize nasıl resim yaptıklarını anlatırken, ikisinden birinin ötekinden daha iyi olduğunu söylemezler. Michelangelo, heykel yapmanın taşın içinde zaten var olan biçimi fazlalıktan kurtarmak olduğunu söylerken, Vatikan Pietası'nın Rondani'ninkinden daha iyi olduğunu söylemez. Bazen sanatsal süreçler üstünde ve en parlak sayfalar, alçak gönüllü sonuçlar ortaya koyan ama yaratma süreçleri üstüne düşünmeyi iyi bilen daha önemsiz sanatçılar tarafından yazılmıştır. Vasari, Horacio Grenow, Aaron Copland. Kuşkusuz Orta Çağ. Bir roman yazdım çünkü canım bir roman yazmak istiyordu. Yazmaya koyulmak için bunun yeterli bir neden olduğuna inanıyorum. İnsan doğuştan uyduran bir yaratıktır. Mart 1978'de bir çekirdek düşünceden yola çıkarak yazmaya başladım. Bir rahip zehirlemek istiyordum. Sanırım roman bu tür bir düşünceden doğar. Geri kalan yol aldıkça eklenen etli kısımlardır. Fikir daha eski olsa gerek. Sonra hangisi olduğu belirsiz bir manastırdaki rahiplerin listesini yazdığım 1975 tarihli bir defter geçti elime. Başkaca bir şey yoktu. Önce Orfila'nın 20 yıl önce Salt Huzmansk bir bağlılıktan ötürü Sen kıyısında bir sahaftan aldığım zehirler üzerine inceleme yazısını okumaya koyuldum. Zehirlerin hiçbiri beni tatmin etmediğinden bir biyolog arkadaşımdan belirli özellikleri olan bir şey ellendiğinde deri aracılığıyla emilen bir ilaç salık vermesini istedim. Durumuma uyan bir zehir bilmediği yanıtını verdiği mektubu hemen yok ettim. Çünkü başka bir bağlamda okunduğunda insanın içeri atılmasına yol açabilecek belgeler söz konusuydu. Başlangıçta rahiplerin çağdaş bir manastırda yaşayacakları, manifestoyu okuyan bir sorgucu rahip düşünüyordum. Ama manastırlar orta çağdan kalma anıları hala yaşamakta olduklarından kış uykusuna yatmış orta çağ arşivlerini karıştırmaya koyuldum. 1956'da orta çağ estetiğine ilişkin bir kitap, 1969'da aynı konuda 100 sayfa daha, oldukça ilerlemiş durumda birkaç deneme, 1962'de Joyce'la ilgili çalışmam için ortaçağ geleneğine dönüşler, 1972'de Liebenalı Beato'nun Ahdi Cedid'in son kitabı ve minyatürlerle ilgili yorumuna ilişkin uzun inceleme. Böylece ortaçağ yürürlüğe giriyordu. 1952'den beri biriken ve başka belirsiz amaçlara yönelik bol malzeme geçti elime. Notlar, fotokopiler, defterler, canavarlarla ilgili bir öykü ya da ortaçağ ansiklopedilerinin bir incelemesi yahut bir katalog kuramı için. Bir an geldi, ortaçağ benim olağan imgem olduğuna göre doğrudan doğruya ortaçağda geçen bir roman yazmaya değeceğini söyledim kendi kendime. Bir söyleşide dediğim gibi, şimdiki zamanı yalnızca televizyon ekranı aracılığıyla biliyorum. Oysa ortaçağın doğrudan bilgisine sahibim. Köyde, çayırlıkta ateş yaktığımızda karım, ağaçların arasından yükselip ışık demetleri boyunca uçuşan kıvılcımlara bakmayı bilmemekte suçluyordu beni. Sonra yangın bölümünü okuyunca şöyle dedi. Kıvılcımlara bakıyordun demek. Yanıtladım. Hayır, ama bir ortaçağ rahibinin onları nasıl göreceğini biliyordum. 10 yıl önce Libanolu Beato'nun Ahdi Cedid'in son kitabının yorumuna ilişkin yorumumla birlikte editöre yazdığım mektupta şu itirafta bulunuyordum. Nasıl kabul ederseniz ediniz, ben araştırma yapmak için doğmuşum. Tek boynuzlar ve grifonların yaşadığı simgesel ormanlardan geçerek, katedrallerin sivri uçlu ve dört köşe yapılarını, Sumulea'nın dörtgen formüllerinde gizli yorumlayıcı kötülük noktalarına benzeterek, Vico degli Strami ile Şistersiyen nefleri arasındaki dolaşarak, bilgili ve görkemli Klani rahipleriyle incelikle söyleşerek, tombul ve akılcı bir akuaniolucunun gözü altında Honorius Augustodonios'un ve onun bir zamanlar çocuklukta cinsel birleşmenin niçin olmadığının, yitik adaya nasıl ulaşıldığının ve bir bazilikosun küçük bir cep aynası ve ortaçağ zoolojisine sarsılmaz bağlılıkta nasıl yakalandığının açıklandığı coğrafi fantazileri tarafından kışkırtılmış. Daha sonra tinsel ve maddesel nedenlerle ortaçağ uzmanı olmak çok kez oldukça büyük bir varsıllık ve uzak kitaplıkları dolaşarak bulunmaz el yazmalarının mikrofilmlerini çekebilmeyi içerir. Başka yollardan geçtimse de bu zevk beni hiç bırakmadı. Böylece ortaçağ benim mesleğim değilse de hobim oldu ve değişmez bir iç dürtüm olarak kaldı. Her yerde ortaçağa ilişkinmiş gibi görünmeyen ama gene de ortaçağa ilişkin olan uğraşılarımda açık seçik görüyorum bunu. Bugün başrahip Giriwot'un ciltleri kükürte bulanmış el kitapları yazdığı Atun Nefleri altında gizli dinlenceler, Moizak ve Kongus'ta Ahdi Cedid yaşlıları ya da lanetli ruhları kocaman kaynar kazanlara atan şeytanlar karşısında gözlerim kamaşmış, kırsal coşkular, çağdaş olarak da Rahip Beda'nın esinleyici okumaları. Sasure'nin hala belirsiz olduğu yerde işaretin gizemlerini anlamak için Okkam'dan istenen akılcı avuntular. Böylece sürüp gider. Peregrinatio Santi Brandani'ye duyulan sürekli özlemler, Kelsin kitabı üstüne düşüncemizin tamamlanmış denetimleri, Kelt Kenni Garlarında Borges'i bir kez daha ziyaret, Piskopos Suger'in güncesinde Erk'le inandırılmış yığınlar arasındaki denetim altına alınmış ilişkiler. Maske. Gerçekte yalnız Orta Çağ hakkında anlatmaya karar vermekle kalmadım. Orta Çağ'da geçen bir olay anlatmaya da karar verdim. Üstelik bir Orta Çağ kronik yazarının ağzından. İşe yeni başlayan bir yazardım. O zamana değin de yazarlara engelin öteki yanından bakıyordum. Anlatmaya utanıyordum. Kendini ansızın sahne ışıkları, o zamana değin parterde suç ortağı olduğu kişilerin bakışları altında bulan bir tiyatro eleştirmeni gibi hissediyordum kendimi. İnsan kendini snob gibi hissetmeksizin, Kasım sonlarında güzel bir sabahtı diyebilir mi? Dipnot, Kasım sonlarında güzel bir sabahtı gülün adının ilk cümlesi. Ama eğer bunu snob'a söyletseydim, yani eğer güzel bir sabahtıyı, kendi çağında böyle söyleneceği için bu sözleri söylemeye yetkili birisi söylemiş olsaydı, bir maske, aklıma gelen buydu. Ritmini ve saflığını edinmek için ortaçağ kronik yazarlarını bir daha okumaya koyuldum. Onlar benim adıma konuşacaklardı. Bense kuşkulardan arınmıştım. Kuşkulardan arınmış ama metinler arası yankılardan değil. Böylece yazarların hep bildikleri şeyi yeniden keşfettim. Kitaplar her zaman başka kitaplardan söz ederler ve her öyküyü daha önce anlatılmış bir öyküye anlatır. Rabelais ya da Cervantes bir yana, Homeros bunu biliyordu. Aristoteles de biliyordu. Bu nedenle benim öyküm ancak bulunmuş el yazmasıyla başlayabilirdi. Üstelik o da bir alıntı olacaktı. Doğal olarak. Böylece girişi hemen yazdım. Anlatımı kasanın 4. katına, öteki 3 anlatının içine koyarak. Valet'in, Mabillo'nun, Asso'nun söylediğini söylüyorum ben. Artık bütün korkulardan kurtulmuştum. İşte tam o sırada 1 yıl bıraktım yazmayı. Bıraktım çünkü daha önce bildiğim, herkesin bildiği ama çalışırken daha iyi anladığım bir şey keşfettim. Bir romanın her şeyden önce sözcüklerle hiçbir ilişiği olmadığını keşfettim. Bir roman yazmak, Genesis'te anlatıldığı gibi kozmolojik bir olgudur. Yalnızca örnekleri seçmek gerekir diyor Woody Allen. Dipnot. Genesis, İncil'in yaratılış bölümü. Kozmolojik bir olgu olarak roman. Demek istediğim bir roman yazmak için her şeyden önce insanın kendini en ince ayrıntılara varıncaya dek olabildiğince döşenmiş bir dünya kurması gerekir. Bir ırmakla ırmağın iki yakasını kursam, sol yakaya da bir balıkçı koysam, bu balıkçının öfkeli bir mizacı, pek de temiz olmayan bir adli sicili olsa artık yazmaya başlayabilir, olması kaçınılmaz olanı sözcüklere aktarabilirim. Bir balıkçı ne yapar? Balık avlar. İşte az çok kaçınılmaz bir davranımlar dizisi. Peki sonra ne olur? Ya zokayı yutan balıklar vardır ya da yoktur. Varsa balıkçı onları avlar ve sevine sevine evinin yolunu tutar. Öykü burada sona erer. Eğer zokayı yutan balık yoksa balıkçı öfkeli bir mizacı olduğuna göre belki de öfkelenecektir, belki oltayı kıracaktır. Bu pek fazla bir şey değildir. Ama daha şimdiden bu bir küçük öyküdür. Bir Hint atasözü vardır, der ki, ırmağın kıyısına oturup bekle, çok geçmeden düşmanın cesedi önünden geçer. Peki balıkçının önünden akıntıya kapılmış bir ceset geçecek olsa, bu olasılık ırmağın yapısında var olduğuna göre, balıkçının kirli bir adli sicili olduğunu unutmayalım. Başını belaya sokma tehlikesini göze alacak mıdır? Ne yapacaktır? Kaçacak, cesedi görmemiş gibi mi davranacaktır? Ceset eninde sonunda nefret ettiği adamın cesedi olduğu için gocunacak mıdır? Kolay öfkelenebilir bir mizacı olduğundan almaya can attığı öcünü kendisi alamadığı için öfkeye mi kapılacaktır? Görüyorsunuz, romanın dünyasını döşemek için çok az şey yetti. İşte daha şimdiden bir öykü başlangıcı. Aynı zamanda bir üslubun da başlangıcı. Çünkü avlanan bir balıkçı, ağır, akıcı, sabırlı olması gereken bekleyişine, ama aynı zamanda sabırsız öfke titremelerine göre vurgulanmış bir anlatı ritmini zorla kabul ettirecektir sana. Sorun dünyayı kurmaktır. Sözcükler neredeyse kendiliğinden gelir. Nesneyi yakala, sözcükler arkadan gelir. Sanırım şiirde bunun tersi olur. Sözcükleri yakala, nesne arkadan gelir. Romanımla ilgili çalışmamın 1. yılı dünyanın kurulmasına adandı. Bir ortaçağ kitaplığında bulunabilen bütün kitapların zaman dizinsel esasa göre düzenlenmiş uzun listeleri, çoğu sonradan öykünün dışında bırakılan birçok kişinin adlarının sıralanması ve anagrafik notlar. Demek istediğim, kitapta görünmeyen öteki rahiplerin de kim olduklarını bilmeliydim. Okuyucunun onları tanıması gerekmiyordu ama ben tanımalıydım. Romanın yurttaşlık durumuyla yarışması gerektiğini kim söylemişti? Ama belki kent planlama kuruluyla da yarışmalıdır. Böylece manastırın planını, mesafelerini, hatta bir sarmal merdivenin basamaklarının sayısını saptamak için mimarlık ansiklopedisindeki fotoğraf ve planlarla ilgili uzun araştırmalar. Marco Ferreri bir kez bana diyaloglarımın sinematografik olduklarını, çünkü tam gerektiği kadar sürdüklerini söyledi. Zorunlu olarak kahramanlarımdan ikisi konuşarak, yemekhaneden avluya giderken planı göz önünde bulundurarak yazıyordum. Tam avluya vardıklarında konuşma sona eriyordu. Özgürce yaratabilmek için insanın kendi kendine kısıtlamalar koyması gerekir. Şiirde kısıtlama, ölçü, koşuk, uyak, çağdaşların kulağa göre soluk diye adlandırdıkları şeyler sağlanır. Düz yazıda ise kısıtlama alt dünya ile sağlanır. Bunun gerçekliği açıklasa bile gerçeklikle hiçbir ilişiği yoktur. İnsan eşeklerin uçtuğu, prenseslerin bir öpüşle diriltildikleri, bütünüyle gerçek dışı bir dünya kurabilir. Ama katıksız bir biçimde olası ve gerçek dışı olan bu dünya başından belirlenmiş yapılara göre vardır. Bunun bir prensesin, bir prensin ya da bir cadının öpücüğüyle diriltilebileceği bir dünya olup olmadığını ve bir prensesin öpücüğünün yalnızca kurbağaları mı yoksa diyelim armadilloları da prense dönüştürüp dönüştüremeyeceğini bilmek gerekir. Dünyamın bir parçasını da tarih oluşturuyordu. Birçok ortaçağ kroniklerini tekrar tekrar okuyuşumun nedeni de bu. Onları okurken yoksulluk uğruna savaşım ya da Fraticello'lara karşı soruşturma gibi başlangıçta hayalimden bile geçmeyen şeylerin de romana girmesi gerektiğinin ayrımına vardım. Örneğin kitabımda niçin 14. yüzyıl Fraticello'ları var? Bir ortaçağ öyküsü yazacaksam roman 13. ya da 12. yüzyılda geçmeliydi. Çünkü 14. yüzyıldaki Fraticello'lardan daha iyi tanıyordum onları. Ama bir sorgucuya gereksinimim vardı. Olasılıkla büyük bir gözlem duygusu, belirtileri yorumlamakta özel bir duyarlılığı olan bir İngiliz'e. Metinler arası alıntı. Bu nitelikleri ancak Fransisken çevresinde ve Roger Bacon'dan sonra rastlanır. Üstelik göstergelerin gelişmiş bir kuramını ancak Okamcılarda buluyoruz. Daha doğrusu daha önce de vardı bu kuram. Ama önceleri göstergelerin yorumu ya da simgesel türdendi ya da göstergelerde fikirleri ve tümelleri görme eğilimindeydi. Yalnızca Bacon ile Occam arasında göstergeler tikellerin bilinmesine yönelmek için kullanılır. Öyleyse öyküyü 14. yüzyıla koymalıydım. Büyük bir kaygıyla, çünkü orada daha güç hareket ediyordum. Oradan yeni okumalar ve 14. yüzyılda yaşamış bir Fransiskenin, üstelik İngilizse, özellikle de Occam'ın arkadaşı ya da onun izleyicisi olan yahut onu tanıyan biri ise yoksullukla ilgili tartışmayı bilmemezlik edemeyeceğinin keşfi. Bu arada önce soruşturmacının Occam'ın kendisinin olmasına karar vermiştim. Sonra bundan caydım. Sayın Inceptor bana sevimsiz gelir çünkü. Dipnot. Inceptor. Occam'la William görüşleri kilisenin hoşuna gitmediği için teolojide M.A. olamadan üniversiteden ayrılmak zorunda kaldı. Bu nedenle ona Oxford dilinde Inceptor, mübtedi denmiştir. Peki ama niçin her şey 1327 Kasım sonunda oluyor? Çünkü Aralık'ta Cesenalı Michel çoktan Avignon'dadır. Tarihsel bir romanın dünyasını döşemenin anlamı budur. Bazı öğeler, basamakların sayısı gibi, yazarın kararına bağlıdır. Bazıları ise Michel'in davranışları gibi bu tür romanlarda rastlantısal olarak anlatının olası dünyasıyla çakışan gerçek dünyaya bağlıdır. Ama Kasım ayı çok erkendi. Gerçekten bir domuz öldürmem de gerekiyordu. Niçin? Basit. Bir cesedi kanla dolu bir küpe baş aşağı batırabilmek için. Peki buna ne gerek vardı? Çünkü Ahdi Cedid'in son kitabında 2. Borazan der ki, İncil'i değiştiremezdim. Çünkü romanın dünyasının bir parçasını oluşturuyordu. Güzel. Öğrendiğime göre domuzlar ancak soğukta öldürülürdü. Kasım ise çok erken olabilirdi. Meğer ki manastır daha o ayda karın yağdığı bir dağda bulunsun. Yoksa öyküm bir ovada, Pompasa'da ya da Konkus'ta geçebilirdi. Öykünün bundan sonra nasıl ilerlemesi gerektiğini bize söyleyecek olan bu kurulu dünyadır. Herkes Jorgen'in adının niçin Borges'i çağrıştırdığını ve Borges'in niçin bu denli kötü olduğunu soruyor bana. Bunu ben de bilmiyorum. Kitaplığı gözetleyen bir köre gereksinim duyuyordum. Bu bana iyi bir anlatı fikri gibi görünüyordu. Kör bir kitaplık da ancak Borges'i yaratır. Her şeyin bir bedeli de vardır çünkü. Hem sonra Ahdi Cedid'in son kitabının bütün Orta Çağ'ı etkilemesi İspanyol minyatür ve yorumları aracılığıyla olmuştur. Ama Jorge'yi kitaplığa yerleştirdiğimde katilin olup olmadığını bilmiyordum henüz. Denebilirse onu tek başına yarattım. Roman kişilerinin kendi yaşamları olduğunu ve yazarın trans durumunda olduğu gibi onları kendisine esinlendikleri biçimde davrandırdığını söyleyen biri gibi. Bunun idealistçe bir tutum olduğunu sanılmasın. Olgunluk korkusundan doğan budalalıklar. Gerçek şu ki, roman kişileri içinde yaşadıkları dünyanın yasalarına göre davranmak zorundadırlar. Daha doğrusu romancı, kendi öncüllerinin tutsağıdır. 63. ayrımın sonu sayfa 713, devamı 64. ayrımda.